Ayrım 42.
Gemisini kıyıda yakıp sırtüstü kumlara uzanarak ölümünü bekleyen yaşlı bir korsan gibiydi Hüsamettin. Koğuş içi tartışmalar, vırvırlar, direniş sorunları onu ilgilendirmiyordu artık. Su çürümüş, toprak kısırlaşmıştı. Kanatları kırılmıştı tüm güvercinlerin. Yerle göğün birleştiği o güzelim şafak odağında çekiç örse gömülmüş, örs paslanmış, ateş ise amacını yitirmişti. Güvercinlerin yenildiği, direnişlerin eridiği, dışarıdaki sevgililerin yeni sevgililere yönelerek zindanı unuttuğu bir yeni çağın başlangıcıydı bu. Üçüncü kat ranzada sırtüstü kıpırdamadan bakışlarını tavana dikmişti Hüsamettin. Büyük, destursuz, kalleş karanlıkların işgali altındaydı dört yön. Güneşi bakışlarında taşıyan insanlar görünmüyorlardı ortalıkta. Bakır rengine girmişti ekmekler. Sır vermez, şimşeksiz gümbürtülerle ırgalanıp duruyordu gökyüzü. Kulakları iki kat büyümüş kara domuz sürülerinin kovaladığı aktayların uçurumdan düşerken koy verdikleri kişneyişlerle çatlıyordu dev kayalar. Amaçsızlığın yeşerdiği toprakta cesur olmak zorundasın. Kendi başını koç gibi kullanabilirsen dışarıya doğru zorlayabilir, kırabilirsin bu kalenin kapısını. Tüm yumurtaların kokmaya karar verdiği, üremenin ve başkaldırının yaşama küstüğü bir çağda yükseltilebilecek tek şey cesaretin bayrağıydı. Ranza demirinden, kelepçeden ve demir kapılardan başka her şey çürüyordu. Çırılçıplak, yalın, yankısız bir cesaretle meydan okumanın, ölümü yenmenin zamanıydı. Prostatı şişmiş koca karılar, aksakallı hamile dedeler, burnunun yerinde basur memesi taşıyan infazcılar, kalçaları yeşil sabun ve kekik kokan yosmalar, açlıktan kuyruklarını yiyen tilkiler, boynuzlarının arasında kelaynak yuvaları taşıyan öküzler, dışkılarını hurma diye pazarlayan keçiler, ölülerin göz bebeklerini yiyen diken gagalı kuşlar, kendilerini bebeklere süt diye içiren büyük inkarlar, inmeliler, hastalar, dilenciler tek bir ağızdan cesaret, cesaret diye bağırıyorlardı. Gözlerini sağ cenaha doğru devirdiğinde Azeroğlu'nun yüzüyle karşılaştı. Deminden beri konuşuyorum, dinlemiyor musun, duymuyor musun beni Hüsamettin, hasta mısın, kalk karavana geldi. Sabah kahvaltısına da kalkmadın. Söylesene neyin var? Kalk karnını doyur, doktora gönderelim seni. Her şey bomboş, anlamsız bir uğultudan ibaretti. Hiçbir öneriyi ciddiye almamak, ısrarları takmamak ve kendi iç uğultularına kulak vermekti en iyisi. Sopanın kırdığı gül dalını yerden kaldırmanın bir anlamı yoktu. Yatağını sevmeyen her ırmağın önünde iki yol vardı. Ya taşmak ya da kurumak. Kendi içindeki cezaevini yıkmaya çalışan insanı yakalayıp cezaevine atan bir dünyayı taşarak su altında bırakmaktı en iyisi. Hadi kalk Hüsamettin, yemek soğuyor. Yalnız bırakın beni, ısrar etmeyin. Ölüm secdeye varmalıydı cesaretin önünde. Gösterişsiz, yalın, sessiz ve acısız ölmenin yolu da cesaretten geçiyordu. Uzayın sırlarını çözecek en parlak neşterle saldırmak gerekiyordu ölüme. En büyük gizi, ölümü çözmenin zamanı gelip çatmıştı. Korkudan ve hayranlıktan tir tir titremeliydi tüm kapı kilitleri. Kayan yıldızın ışıklı izinde yürümek yetmiyordu artık. Işıklı bir iz bırakmanın zamanıydı. Sahte tahliye aşkını, gerçek tahliye ile tepelemenin zamanıydı. Tüm ısrarlara rağmen akşam karavanasında yemedi. Hayallerini renklendirdi. Boğuşup durdu kuşku ve korkularıyla. Sırılsıklam terledi. Geceyi büyük bir iç hesaplaşmayla geçirdi. Sabah sayımına kalktığında cenaze gibiydi. Öğle karavanasına kadar yattı. İki kaşık pilav yedi. Sevgilisinin gönderdiği eski mektupları, iç çamaşırlarını, diş fırçasını, macunu, sabunu bir bez torbaya doldurdu. Ranzasına çıktı. Sırtüstü uzanıp akşam sayımına kadar iç hesaplaşmayı sürdürdü. Nöbetçi gardiyanların sayım bağırtılarını duyar duymaz ranzasından indi. Dolabını açtı, küçük bez torbasını alarak sayım ekibinin gelişini beklemeye koyuldu. ''Burada niye bekliyorsun Hüsamettin?'' diye sordu Mestan. ''Sayım ekibi girecek içeri, yatakhaneye gelip sıraya girsene.'' ''Sen git, benim işim var.'' Israr etmedi Mestan. Sararmış benzine, titreyen dudaklarına, büyüyen güzel gözlerine baktı, ürperdi, yatakhaneye girdi. Mestan'ın yatakhaneye girmesinden az sonra demir kapı açıldı. Kapının açılmasıyla kararsızlığa düştü. İçinde, ''Sakın kaçma, terk etme direnişi. Onurlu bir insansın sen. Sesi çınladı. Duvarın dibine bıraktı torbayı. Yatakhaneye gelip sayım sırasına girdi. Yüzbaşı başta olmak üzere komando ve asker kalabalığı girdi içeri. Sayım anında kararsızlığa düştü yeniden. Sayımı alıp dışarı çıkan ekiple birlikte koridora çıktı. Hüsamettin'i elinde küçük bir torbayla yanı başında gören başgardiyan Gavur Veli durumu hemen çaktı. ''Bir direnişçi daha kaçtı yüzbaşım!'' diye bağırdı. Yüzbaşı ''Öyle mi?'' diyerek durdu. Dönüp Hüsamettin'in yanına geldi. Elleri arkasında tepeden tırnağa süzdü. ''Güzel, hemen hücreye alın. Önümüzdeki hafta içinde de tarafsız koğuşlardan birisine verin.'' ''Ben tarafsızlara gitmem.'' ''Gidersin, tıpış tıpış gidersin.'' diye gülümsedi yüzbaşı. ''Yangından kaçar gibi kaçtın koğuşundan. Şükret kurtuldun arkadaşlarının baskılarından. Tarafsızlara gider rahat edersin.'' ''Direnişi tarafsızlara gitmek için terk etmedim.'' diye diretti Hüsamettin. Götürüp hücreye koydular. Keskin bir fare ölüsü, çürümüş pamuk ve rutubet kokusuyla karşılaştı. Üzerine kapanan demir kapının karanlığı altında ezildi. Duvardaki düğmeyi aralayıp elektriği yaktı hemen. Ayva çürüğüne çalan sarı lekelerin nakışladığı nevresime, kara sinek ve hamam böceği ölülerine baktı. Ranzaya oturur oturmaz ses baskınıyla çınladı kulakları. ''Baş eğmez, onurlu bir direniş neferi bilirdik seni. Yanılmışız. Cezaevinin tek direnişçi koğuşunu sayım ekibiyle birlikte terk edecek kadar alçaldın. Hayret doğrusu. Çıplak ve açken, bir avuçken terk ettin bizi. Yazıklar olsun. Direnişin temel taşlarından birisi bilirdik seni. Nasıl yaparsın bunu bize? Bunca dayağa, bunca açlığa ve çıplaklığa sen değil miydin en önde göğüs geren? Sen değil miydin ayrılanları ihanetle suçlayan, teşhir eden? Çekilen her teslimiyet bayrağı cezayı 10 kat ağırlaştırır. 4 duvar arasında dayanabilecek misin bu lanetli ağırlığa yıllar boyu? Koğuşumuzu sayım ekibiyle birlikte terk etmekle tüm geri dönüş köprülerini de yakmış oldun kendi ellerinle. Başını avuçladı. Sırt üstü uzanıp tavandan geçen kalorifer borularına baktı. Tavandan, duvarlardan fışkıran binlerce parmak yönelmişti alnına, göz bebeklerine, şah damarına. Köşelerdeki örümcek ağlarının ardında birken binlerce kelleden tek bir ses yükseliyordu. Hain! Ödünsüz, uzun, onurlu bir yolun sonunda karşılaşılan 4 harfli bu tabelayı yıkmak gerekiyordu. Büyük çıkışın karşılıksız, hesapsız kahramanlığın zamanıydı. Şelalesi kurumuş dev uçurumlar, yüzyıllık kökler, ateş ve nar kokusu, gagasını yumurtadan çıkaran körpe çığlık, gül ve demir, aziz ve leziz olan her kıpırtı onu çağırıyordu. Bu çağrıların açlığını tarifsiz bir cömertlik örneği göstererek o güçlü, gün görmemiş, bakir bereketiyle doyurmak durumundaydı. Kalktı, torbasından sevgilisinin gönderdiği eski mektupları çıkardı, okumaya koyuldu tek tek. Mektupların arasından çıkan kurumuş çiçekleri işlemeli beyaz mendilinin üzerine koydu. Çizilmiş çiçeklere, şiirlere, canımın içilerine, gülümlere, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim senilere, sıcacık sımsıkı öperimlere uğrayıp durdu sık sık. Hiç beklenmedik bir anda sevgilisiyle evlenen arkadaşının pos bıyıkları canlandı gözlerinin önünde. Parmaklıkları yoklayan güvercin üveyişlerine yöneltti dikkatini. Ay ışığının pencereyi yaladığını gördü, başını çevirip baktığında. Biraz sonra bu ışık da terk edecekti bu pencereyi. Su toprağı, ışık karanlığı, tomurcuk dalı, herkes herkesi terk ediyordu. Durmadan parçalanıyor, atomlarına ayrışıyordu yaşam. Parçalanmamayı kabul eden tek şey cesaretti. Altın cesarete ölüm kapısından girilebilinirdi ancak. Mektupları okuyup bitirdi. Yakmak istedi. Ateş bulamayınca tek tek küçük parçacıklar halinde yırtmaya başladı. En son kızın fotoğrafına geldi sıra. Mendildeki kuru çiçekleri ezip kokladı derin derin. Fotoğrafı süzdü hayalice. Kızın alnından öptü. Hüznü derinleşti. Dayanamayıp ağladı uslu uslu. Fotoğrafı parçaladı serçe gözü büyüklüğünde. Güvercinleri ve kule nöbetçilerin tekmil bağırtılarını dinledi. Gözyaşlarını sildi mendiliyle. Nevresimin içindeki battaniyeyi çıkarıp attı. Şeritler halinde yırttı boydan boya nevresimi. Bükerek uzun bir kendire dönüştürdü. Kulağını kapıya dayayıp hücre koridorunu dinledi. Ses seda yoktu. Üst ranzaya çıktı. Tavandan geçen kalorifer borularından birisine bağladı kendiri. ilmik haline getirdiği uç kısmını boynuna geçirdi. Yüreğinin feryadını dinledi. Bekledi biraz. Güvercin seslerini duyunca ani bir kararla boşluğa attı kendisini. Kendir uzadı. Kırılan boyun kemiğinin kütürtüsü, hırıltılarda ve ipin kalorifer borusunda çıkardığı gıcırtılarda eriyip gitti. Fotoğraf parçalarından bir tanesi betona düştü ranzadan. Bir devriye ıslığıyla parçalandı gece. Gövde sallanıp durdu 5-10 dakika. Betona düşen fotoğraf parçasındaki gözle dilini sarkıtan ölünün açılmış kocaman gözleri karşılaştı birkaç kez. Sabah zeytinini kapı altından hücreye süren nöbetçi gardiyan durumu fark edemedi. Tabaktaki zeytinleri koklayan fareler hücreyi kolaçan etmeye başladılar. Ölünün kâkülüne ve soğumuş alnına düşen sabah aydınlığı toprak ve tomurcuk kokusuyla yüklüydü. Güvercin sürülerinin hengamesiyle uğulduyordu beton bahçe. Kayserili infaz savcısı, yüzbaşı, başmüdür ve Duman Bey bir grup gardiyan ve komando bölüğüyle birlikte C2'ye girdi aniden. Direnişçiler arama var sandılar. Duman Bey elinde listeyle meydana çıktı hemen. Arkadaşlar, adını okuyacağım kişiler eşyalarını derhal toplasınlar, sevk var diyerek listeyi okumaya başlayınca koğuş afalladı. 20 kişilik listenin yarısını eski A1'liler oluşturuyordu. Direnişçilerin tepesinde aylardan beri Demokles'in kılıcı gibi sallandırılan Antep özel tip ya da hücre tipi cezaevine sürgün planı gerçekleşmişti sonunda. Gülümseyerek Azeroğlu'nun yanına geldi Kayserili savcı. Direnişe son verseydiniz ne o çocuk kendi canına kıyardı ne de şu 20 kişi hücre cezaevine sürülürdü. Siz son vermediniz ama bir kararla biz son verdik direnişe. Bu kararınıza rağmen direniş sürüyor, sürecek diyerek iki atletini, birkaç kitabını, külahını torbaya koydu Azer. Geride kalan 15 çıplak mı sürdürecek direnişi? Evet, tek kişi kalıncaya kadar. Acı acı gülerek başını salladı Kayserili. Bu cezaevinde direniş bitmiştir artık. Geride kalan 15 çıplak direnişi sürdürür de tek tip elbise giymezse arkanızdan onları da göndeririz. Kesin kararlıyız. İyi olur. Gelenlerle birleşir orada devam ederiz direnişe. Konuşmayı keserek hızla yatakhaneye girdi Kayserili. Çabuk olun diye fısıldadı Duman Bey'e. Sürgünlerin kalanlarla konuşmalarına fırsat vermeyin. Derhal ayırıp aşağı hücrelere indirin. Sürgünler mavi berelilerin arasında koridorları geçerek aşağıdaki hücrelere konuldu. Muhasebeci geldi az sonra. Defterde parası olanların paralarını verdi. Maaş söylemeyin diye bağırdı nöbetçi gardiyan. Sürgünleri tek tek kapı altına alan komando üst baş araması yapıp kelepçeleyerek kapalı dev bir demir kutuya andıran cezaevi arabasına koydu. Sürgünler araba içinde ayrıca kollarından birbirlerine ve sıralara zincirlendiler. Araba kapısı kapanıp konvoy harekete geçtiğinde yeni dönem ve bu yeni dönemde bizi bekleyen yeni direnişler hepimize kutlu olsun arkadaşlar diye bağırdı ufaklık. Kelepçe ve zincir engelinden dolayı burnunu özgürce kazma karıştırma hakkından yoksun kalan ihtiyar ırzının nikahını diye homurdandı. Ve Azeroğlu havayı zor alıyoruz üstelik yolumuzda haylice uzak lütfen kimse osurmasın diye son ikazını yaptı. 1983-1984 Bartın. Kitabın sonu 28 Haziran 2004 sayfa 444.